Ayrım 33, sayfa 423. Evimin yeniden sıcak ortamına kavuşmak harika bir duyguydu. Yaklaşık 15 gün süren ve benliğimi yaşamımı alt üst eden bir kabustan sonra eve ilk adımımı atışta sanki yeniden hayata başlıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Huzurluydum artık. Karıma, oğluma kavuşmak, onlara korkmadan, çekinmeden bir zarar ve kötülük vermeyeceğime inanarak yaklaşmak çok basit görünmekle beraber insanı inanılmaz derecede rahatlatan bir histi. Tabii Ali başıma gelenler hakkında hiçbir şey öğrenmedi. Ona hastalığımı anlatamazdık. Zaten bunun gereği de yoktu. Oğlum çıktığımı sandığı geziden bu kadar çabuk döndüğümü görünce mutluluktan havalara uçmuştu. Onu uzun süredir ihmal ettiğimin farkındaydım. Önce profesörlük kitabımın hazırlıkları, ardından da ortaya çıkan hastalığım gerçekten de onu biraz ihmal etmeme neden olmuştu. O akşam yemeğinden sonra onunla oyunlar oynayıp uzun süre konuştum. Baba olmanın hazzını yeniden ve doya doya tattım. Herhalde kendi çocukluğumda tadamadığım bu hissi şimdi fazlasıyla Ali'ye vermek eğilimindeydim. Saatler ilerleyince oğlum isteksizce yatağına gitti. Aslında oldukça yorucu bir gün geçirmiştik. Selma onu yatağına yatırıp salona dönünce gülümseyerek yanıma yaklaştı. Benden esaslı bir açıklama beklediğini biliyordum. Yine de büyük bir sabırla bunu benim yapmamı, zamanını benim tayin etmemi bekliyordu. Yanıma oturdu, sevecen ve mutluluk dolu bakışlarını bana çevirdi. Ben de ona sarılıp kendime çektim. Çiftlikte yaşadığım o korkunç geceyi ve sonrasını anlatmanın zamanı gelmişti artık. Bir suçlu gibi mırıldandım. Çok üzgünüm sevgilim diye mırıldandım. Bu Başak ailesinin bir sırrıydı ve beni bakıp büyüten amcama bir söz vermiştim. Aile sırlarını her ne olursa olsun hiç kimseye anlatmayacaktık. O sır yaşayanlar ve o gizli bilenler arasında sonsuza kadar söylenmeden kalacaktı. Şayet bu olay patlak vermeseydi öyle de devam edecekti. Karım sesini çıkarmadan fakat hafif alınmış gibi yüzüme baktı. Onu anlıyordum. Her şeyimi paylaştığım karımdan nasıl olur da böyle hayati bir konuyu saklamış olmamı kendine pek yedirememişti. Saçlarını hafif hafif okşarken anlatmaya devam ettim. O gece ambarda kamçı darbeleriyle kendimden geçmişim. Babam hızını ve öfkesini aldıktan sonra beni kucaklayıp eve getirmişti. Evde çiftliğin emektarı bir Safiye Hanım vardı. Evi hep o çekip çevirirdi, beni de çok severdi. Beni hemen yatağıma yatırmış, yaralarıma bakmış, iyileştirmeye çalışmıştı. Belki yadırgayacaksın ama o gece babamı son gördüğüm gece olmuştur. Karım irkilerek yüzüme baktı. Neden? Çünkü 2 gün sonra ambarda büyük bir yangın çıktı dedim. Yangın mı? Evet, babam ve o kadın yangında öldüler. Selma'nın kaşları çatıldı. Yıllar evvel, karımla ilk tanıştığım sıralarda, babamın çiftliğimizden çıkan bir yangın sırasında hayatını kaybettiğini ona anlatmıştım. Ama işin gerçek yüzünü şimdi anlatıyordum. İçime yeni bir sıkıntı bastı. Hakikatler her zaman acıydı ve her ne olursa olsun itirafların da zor bir yanı vardı. Bundan daha önce de bahsetmiştin diye mırıldandı karım. Evet, ama tüm gerçeği değil dedim. Gerçek neydi peki? Acı bir şekilde gülümsedim. İnan bana, bugün dahi geçmişin tüm ayrıntılarını bilmiyorum. Artık sorup öğrenebileceğim kimse de yok hayatta. Bu hadiseyi en iyi bilen amcam da şimdi yaşamıyor. O kadın dedi Selma, ambarın altındaki odada gördüğün o kadın kimdi? Hafifçe yutkundum. Doktorlara söylememiştim ama bu aile sırrımı artık karımdan saklamanın hiçbir anlamı kalmamıştı. Dürüst davranmalı ve ona gerçekleri açıklamalıydım. O kadın teyzemmiş dedim. Selma gözleri irkilerek yüzüme baktı. Teyzem mi? İnanamıyorum. Onu daha evvel hiç görmemiş miydin? Başımı olumsuzca iki yana salladım. Hayır, hiç görmemiştim. Neden? Çünkü deliymiş. Anlayamıyorum diye isyan etti karım. Niye bir akıl hastanesine kaldırılmamış da toprağın altına sokulmuş? Sorun da bu ya, ailenin sırrı burada yatıyor. Ne demek istiyorsun? Bunu Selma'ya açıklamak biraz zordu. O modern zihniyetli bir şehir kızıydı ve bizden bir kuşak evvelki neslin, özellikle kırsal kesimden gelen bir ailenin sosyal sorunlarını anlamakta sıkıntı çekebilirdi. Bu bir ağdalı aşk hikayesi, daha doğrusu bir kara sevda dedim. Nasıl yani? Amcamın yıllar sonra bana anlattığına göre annem ve teyzem aynı zamanda babama aşık olmuşlar. Sanırım babamın da gönlü teyzemdeymiş. Fakat aileler sonunda babamla annemin evlenmesine izin vermişler. Annem kız kardeşlerim büyüymüş. Anladım diye mırıldandı Selma. Teyzen de ondan sonra aklını kaçırmış. Evet dedim. Üç aşağı beş yukarı hadise bu. İşin ilginç yanı annemin ebeveyni evlilikten kısa bir süre sonra ölünce teyzem de bizimkilerle beraber çiftlikte yaşamak zorunda kalmış. Ama durumu gün be gün daha kötüye gidiyormuş. Ya annen kız kardeşinin kocasına aşık olduğunu biliyor muymuş? Amcamın ifadesine göre biliyormuş. Peki teyzenin durumu kötüleşince niye onu bir hastaneye kaldırmamışlar? İşte sorun bu noktada çatallaşıyor. Yine anlayamadım. Annem beni doğurduktan bir süre sonra ölmüş. Çocukluğumda bana hep çiftliğin emektarı Safiye Hanım'ın baktığını hatırlarım. Yani teyzemi hiç görmedim. Amcamın ifadesine göre zaten o sıralarda babam ambarın altını kazarak bir oda inşa etmiş ve baldısını yabancı gözlerden uzak tutarak orada gizlemeye başlamış. Neden ama? Baban eğitimli bir adam, mühendismiş. Neden böyle insafsızca vahşi bir yol seçmiş? Buna tam gerçekçi bir cevap vermem imkansız ama amcamın dediklerine bakılırsa babamın ruhi dengesinin bozulması, toplumdan elini ayağını çekip çiftliğe mutlak kapanması da hep o yıllara rastlıyor. Başka bir ifadeyle babam da baldızını terk edemiyor. Fakat bu sevgi değil, vahşet. Kadıncağızı diri diri oraya gömmüş. Haklısın, zaten o hadiseden sonra amcam da babam da sık sık İhtilafa düşüp münakaşalara başlıyorlar. Amcamı sen de tanıdın. Çok iyi, çok anlayışlı ve sevgi dolu bir insandı. Babamdan ümidi kesince benim ruh sağlığım ve daha iyi şartlar altında yetişmem için sık sık babama baskı yaparak beni kendi yanına almaya çalışıyor. Tabii o zamanlar ben de her şeyden habersiz olduğum için iki erkek kardeşin aralarındaki tartışmaların sebebini anlayamıyorum. Babam bana karşı ilgisiz ve soğuk, sevgi göstermiyor. Hatta varlığımla bile ilgilenmiyor. Neden sonra babamın da ruh sağlığının pek yerinde olmadığını anladım. Ama artık her şey bitmişti. O yangın ne zaman çıktı? Yanılmıyorsam teyzemi bulduğum o gecenin ertesi veya bir sonraki günü. Şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Yangın nasıl çıkmış? İster istemez geçmişin karanlıklarına gittim yine bir an. Duygularım aradan geçen bunca zamana rağmen hala karma karışık. Onun zor bir gece olduğunu anımsıyordum. Safiye Hanım devamlı ağlayıp duruyordu. Ambarın alevleri göğe yükselince gözyaşları içinde hem itfaiye hem de amcama telefon etmişti. Ama her şeyi için artık çok geçti. Anlaşılamadı diye fısıldadım. Yıllar sonra öğrendiğime göre itfaiye raporunda elektrik kontağı diye bildirilmiş. Gerçekten öyle miydi? Bir süre düşündüm. Sanmıyorum diye mırıldandım. Kundaklamaydı. Kundaklama mı? Kim yaptı bunu? Kim olacak? Babam tabii. Yani bir tür intihar mı? Hem intihar hem de cinayet diyebilirsin. Çünkü yangını çıkarmakla teyzemin de ölümüne sebebiyet verdi. Polis olaya müdahale etmedi mi? Evet, etti tabii. Ama itfaiyenin raporu dediğim gibi yangının elektrik kontağından çıktığı yolundaydı. Bu da olayın örtbas edilmesine de etkili olmuştu. Selma bir an düşündü. Aradan yıllar geçmesine ve olayın beni hala etkilediğini anlamasına rağmen dayanamayarak sordu. Ama bahsettiğin yer altındaki odada teyzenin bağlı tutulduğu zincirler varmış. Polis onları bulmadı mı? Başımı olumsuzca iki yana salladım. Aynı soruyu büyüyüp aklım başıma gelince ben de amcama sormuştum. Teyzemin varlığını üç kişi biliyordu. Babam, amcam ve Safiye Hanım. Safiye Hanım yıllarını bizim aileye vermiş bir kadındı. Yaşanan dramı biliyordu. Olaylardan sonra ağzını sıkı tuttu ve hiç konuşmadı. Amcam tabii o yıllarda da avukatlık yapıyordu. Sonradan bana anlattığına göre benim gerçeği öğrenmem üzerine babamın yapacağı bir şey kalmamıştı. Bunu asla bilemeyeceğim. Ama belki de aramızda geçen o kırbaçlama olayından sonra büyük bir yeise kapılıp intihar etmeyi düşünmüş olabilir. Zira ambarı ateşe vermeden önce gidip orada yıllarca bir kadının hapsedildiğini gösteren tüm delilleri daha evvelden ortadan kaldırmış. Yani ne itfaiye ne de polis orada bir yaşam izine rastlayamamışlar. Mesele de böylece kapandı. Bir süre sonra amcam Safiye Hanım'a yüklüce bir para vererek körüne yolladı. Babamın tek varisi bendim. Ama küçük olduğum için amcam vasiyeti üzerine aldı. Çiftliği de sattı. Kadıköy'e amcamın yanına yerleştim. Ondan sonrasını sen de biliyorsunuz elbette. Susmuştum. Bir süre sessizce hiç konuşmadan oturduk. Selma sevgiyle gözlerimin içine baktı. Artık yeniden doğmuş gibi hissediyordum kendimi. Sanki önümde hayatın yepyeni bir sayfası açılmıştı ve yaşamımı sevgili karım ve çocuğumla birlikte paylaşmaya hazırdım. Yorgun fakat mutluydum. Normal yaşama yeniden dönmüştüm. Artık öteki kişiliğimin bedenimden kesinlikle yok olup gittiğine emindim. Ama insan psikolojisi biraz garipti. Bu duyguyu en iyi değerlendirecek olan kişi ben olduğum halde olayları takip eden birkaç ay içinde zaman zaman kendimi dinlemiş, içimdeki bazı kıpırdanmalar ve ani heyecanlarda acaba o yine geldi mi diye soğuk terler döktüğüm olmuştu. Oysa her şey yolundaydı. 15 günlük ara hazırladığım kitabın yetişmesini biraz geciktirmişti ama yine de aradaki zamanı kapatarak hızlı bir tempo ile çalışıp eserimi jüriye teslim etmiştim. Profesörlüğüm kabul edildi. Artık akademik ünvan olarak Profesör Selim Paşak'tım. Evde bile Selma ile Ali adım yerine bana Profesör aşağı, Profesör yukarı diye hitap ediyorlardı. Yani keyfimiz yerindeydi. Başarımı bir de bizim evde verdiğimiz ufak bir parti ile kutladık. Fakülteden bazı dostlarımı, yakın arkadaşlarımızı davet ettik. Selma bir iki gün önceden hazırlıklara başladı. Davet oldukça başarılı oldu. Hastalığımı oldukça gizli tutmayı başarmıştık. Dostlarımız tarafından tebrik yağmuruna tutuldum. Şayet aralarında yaşadıklarımı bir şekilde öğrenen olsa bile kimse bu konuya değinmemişti. Her şey mükemmeldi. Ta ki bir ara mutfağa yeni bir şişe şarap almaya gittiğim ana kadar. Mutfakta yalnızdım. Bir şişe beyaz şarap almak için dolabı açtığım sırada aşina olduğum bir ses. "Yahu Selim," dedi. "Biraz da şu Meral denen kızla ilgilensene. Bayıldım ona. Çok tatlı biliyorsun. Sen olmadan onunla samimiyeti ilerletme şansım yok." Meral, davetlerimiz arasındaki tatlı bir kızdı. Önce gülümsedim. Sonra teklifim kimden geldiğini anlamak için doğruldum. Arkama baktım. Benden başka kimse yoktu mutfakta. Aynı anda bütün tüylerim diken diken oldu. Bana hitap eden sesi tanımıştım. Unutmama imkan var mı zaten? Gözlerim irileşti. Dehşete kapıldım. Son olarak hatırladığım şey beyaz şarap şişesinin elimden kayarak karoların üzerine kırıldığı oldu. Kitabın sonu. 25 Şubat 2009.